Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen hafta dinleyicilerimize zühd, tezkiye, ahlak, muhabbet gibi tasavvuf kavramları hakkında bilgiler sunarken aynı zamanda bu konularla alakalı menkıbeler ve tasavvufi öğütleri de paylaşmış idik. Aynı zamanda dinleyicilerimizden gelen sorulara da cevap vermeye çalışmıştık. Bu programda tasavvufa dair genel konulara değinileceği gibi dinleyicilerimizden gelen sorulara da cevap vermeye çalışacağımızı tekrar kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerine sizlerin huzurunda hatırlatmak isterim. Değerli dinleyenlerimiz, sorularınız için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam bu hafta tasavvuf temel konularından sır ve özel bilgi konusuyla inşallah devam edelim istiyorum. Buyurun hocam.
Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese lazım olan farz, haram, sünnet gibi mevzuları açıkça herkese anlatmıştır. O konuda bir şüphe yok. Ancak herkese lazım olmayan bir kısım detay konular da vardır İslam'da. Veya herkesin algılayamayacağı, herkesin idrakinin yetmeyeceği Allah'ın zatı, sıfatları gibi bir kısım ince mevzular da vardır. Peygamber Efendimiz herkese lazım olan, herkesi ilgilendiren konuları herkese anlatmış ama herkese lazım olmayan ya da herkesin anlayamayacağı ince mevzuları idrak seviyesi müsait bazı sahabilerine anlatmıştır. Her şeyden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Ne demek bu? Demek ki biz Peygamberimizin her bildiği şeyi bilmiyoruz.
Evet.
Her bildiğini bize anlatmamış. Yani anlatmakla mükellef olduğu kısımlar var. Anlatmakla mükellef olmadığı kısımlar var demek ki. Yine sahabeden Ebu Hüreyre buyuruyor ki, ben Peygamber Efendimiz'den iki kap ilim aldım. İki tas ilim aldım. Bunlardan birisini insanlara aktardım, anlattım. Diğer kaptaki bilgileri aktarsaydım, insanlar anlayamazdı. Şu boynum kesilirdi. Yani beni öldürmeye kalkarlardı, diyor sahabeden Ebu Hüreyre. Şimdi bu ikinci kaptaki bilgileri ne zaman aldı Ebu Hüreyre? Demek ki özel sohbetlerde aldı. Yani herkese umumi sohbetlerde verilmiş olan bilgi olsa herkes alırdı. Demek ki Peygamber Efendimiz işte sabah namazından sonra ashabına dönüyor, onlara sohbet ediyor. Şu farzdır, bu haramdır, bu helaldir, sabır, şükür, kanaat, yani herkese lazım olan genel konulardan bahsediyor. Ondan sonra herkes tarlasına, bahçesine, işine, gücüne giderken orada belki birkaç kişiyi özel çağırıyor. Siz diyor bir 15 dakika daha bekleyin, sizinle özel konuşalım. İdrak seviyesi müsait. Aslında bu garipsenecek bir şey de değil. Yani biz de vaaza çıkınca herkesin anlayacağı seviyeden konuşuyoruz. Fakülteye gidince bakıyoruz daha dini eğitim daha fazla almış bir kesim var. Onlara daha derin konuları anlatabiliyoruz. Master doktora sınıflarında lisansta anlatamayacağımız konuları master'da doktorda anlatabiliyoruz. Yani evet. Dil ilimleri matematikte böyledir aslında. Yani şimdi bir matematik profesörü üniversitedeki öğrencilere işte kosinüs, sinüs, integral gibi matematiğin en detay konuları anlatır. Ortaokul seviyesindeki öğrenci veya ilkokul seviyesindeki öğrencilere bunları anlatabilir mi? Anlatamaz. Anlatsa da kimse anlamaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de herkesin idrakine göre farklı seviyelerden, farklı meclislerde sohbet etmiş olmalıdır. Bu da gayet doğaldır. Hazreti Ebu Hüreyre'nin, sahabeden Ebu Hüreyre'nin iki kap ilim aldım şeyinden bunu da anlıyoruz. Demek ki özel sohbetlerde özel bazı bilgiler almış olabilir. Ama bu özel bilgiler dediğim gibi şeriatla doğrudan şeriatın ahkam kısmıyla ilgili olmaması gerekir. Çünkü ahkam kısmını herkese bağlayan şeylerdir. Onu Peygamber Efendimiz herkese açıkça anlatmıştır. Belki daha irfani boyuttur, daha yüksek konular olabilir, özel konular olabilir. Ama böyle bir şeyin olduğunu anlıyoruz. Böyle bir şey demek ki var. Onun haricinde mesela Peygamber Efendimiz vefatına yakın hasta döşeğindeyken Kızı Fatıma'ya diyor ki, kızım yaklaş diyor. Onun kulağına bir şey fısıldıyor. Sonra bu fısıltama üzerine Hazreti Fatıma, yani peygamberimizin kızı, üzülüyor, ağlıyor. Peygamber Efendimiz tekrar yaklaş diyor. Yine Hazreti Fatıma'nın kulağına bir şey fısıldıyor. Bu sefer Hazreti Fatıma gülüyor. Özel bilgi, bakın, kendi kızına özel bir bilgi veriyor.
Evet.
Başkalarına söylemediği bir şey. Yanındakiler merak ediyorlar. Hazreti Fatıma'ya soruyorlar. Peygamberimiz sana ne dedi? Birincisinde üzüldün, ağladın, ikincisinde sevindin. Efendim, Hazreti Fatıma diyor ki, birincisinde babam dedi ki, kızım ben bu hastalıktan iyileşmeyeceğim. Ben yolcuyum ahirete. Üzüldüm, ağladım. İkinci seferinde dedi ki, kızım benim ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin dedi. Hmm. Sevindim, güldüm diyor. Dedi ki Hazreti Fatıma, malumunuz, evet, peygamberimizin vefatından 6 ay sonra,
evet,
vefat ediyor. Şimdi peygamber efendimizle kız arasında özel bir bilgi. Bu herkesi ilgilendiren bir şey değil. Yani şeriatla ilgili herkesi bağlayan bir şey değil. Özel bilgi. Veya bazen dini konularda bile olabiliyor. Mesela Muaz bin Cebel, peygamber efendimizin arkasındaydım diyor devede. Bana döndü. Dedi ki, ya Muaz, kim la ilahe illallah derse cennete girecektir. Yani Müslüman olarak yaşayan, Müslüman olarak ölen kişi, imanla ahirete göçen kişi cennete girecektir dedi. Ben de dedim ki, ya Resulallah, bu büyük bir müjde. Bunu arkadaşlarımıza anlatayım mı? Peygamberimiz buyurdu ki, şimdilik kalsın, yoksa gevşerler. Nasılsa herkes cennete girecekmiş deyip, yani fazla sadaka, fazla nafile ibadet gibi şeylerden uzak kalırlar. Şimdilik söyleme, gevşerler yoksa, buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu da dinle ilgili bir şey, yani dini bir mevzu neticede. Ama sadece Muaz'a söylüyor. Ha, Muaz bin Cebel ahir ömründe peygamberimizden aldığı bu sırrın kendisiyle birlikte mezara gitmesine gönlü razı olmamış demek ki. Söylemiş ki, bugün biz hadis kitaplarında bunu hadis olarak okuyoruz.
Ha.
Muaz bin Cebel'in bu rivayetini, efendim peygamberimiz bana böyle dedi rivayetini okuyoruz. Veya işte idrak seviyesi müsait kişilere aktarma. Yani tabi peygamber efendimiz sahabeden 3-5-10 kişiye özel bir şeyler söylüyor. Onların idrak seviyesi müsait diye. Sahabede tabiinden 3-5-10 kişiye veya 100 kişiye, ama idrak seviyesi müsait, algısı müsait, aklı müsait kişilere aktarıyor. Onlar sonraki nesillere bu şekilde de olması mümkün. Çünkü sahabe Allah katında hepsi yüksek insanlardı manen. Fakat hepsinin idrak seviyesi müsait aynı değildi. Bugün de böyledir. Yani kimileri uzun boyludur, kimisi kısa boyludur insanların. Kimileri çok zekidir, kimisi orta zekalıdır, kimisi biraz aşağıdır zekası. Cenab-ı Hak zekaları da farklı farklı vermiş. Ama sahabenin Allah katındaki değeri, manevi derecesi çok yüksek olmakla birlikte hepsinin akıl ve idrak ve anlayış, kavrayış seviyesi bir değildi. Hatta bunu şuradan da anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Beyaz ip siyah ipten ayrılıncaya kadar yiyin için sahurda diye,
evet,
bir ayet geliyor.
Evet.
Bu ayet gelince sahabenin birisi bir parmağına siyah ip bağlıyor, bir parmağına beyaz ip bağlıyor. Sahurda bakıyor, ha daha ayrılmıyor bunlar. Demek ki sahur vakti gelmemiş, yemeye devam ediyor. Sonra bakıyor, ha şu beyaz ip galiba, bu beyaz ip galiba ayrılmaya başlandı. Yemeği bırakıyor, camiye geliyor. Başka bir sahabi yahut da işte Peygamber Efendimiz soruyor. Nedir o diyorlar. Ayet, ya Resulallah, ayet geldi ya diyor işte, siyah ip beyaz ipten ayrılınca kadar yiyin için diye sahurda. Diyorlar ki, diğer sahabi diyor ki, veya Peygamber Efendimiz, o diyor mecazi bir kullanım. Yani şafak ufukta beyazlık siyahlıktan ayrılıncaya kadar demektir. Yoksa burada senin anladığın ip değil diyor. Bakın, bir sahabi yanlış anlamış, öteki sahabi doğru anlamış ayeti. Dolayısıyla her sahabinin anlayış, kavrayış seviyesi bir olmuyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz böyle idrak seviyesi, müsait gördüğü, anlama seviyesi, uygun gördüğü, yüksek gördüğü bir kısım sahabilerine bir kısım özel bilgiler vermiş olabilir. Mesela münafıkların isimlerini sadece Huzeyfe bin Yaman'a söylüyor.
Evet.
Başkalarına söylemiyor. Sadece Huzeyfe biliyordu. Peygamber Efendimiz başka kimseye söylememişti. Özel bir bilgi. Bir peygamberle Peygamber Efendimiz'le bir sahabi arasındaki özel bir bilgi.
Hocam, anladığımız kadarıyla, yani tasavvufta sır veya özel bilgi dediğimiz, bu kavramlarla ifade ettiğimiz konu biraz idrak seviyesiyle alakalı. Peki hocam, bu özel bilgi veya sır tasavvufta çalışarak mı elde edilir, yoksa bu bir vehbi bir durum mudur? Yani Allah tarafından verilen bir durum mudur?
Şimdi Birincisi, bizim anlattığımız Peygamber Efendimiz veriyor. Evet. Yani bir kısım sahabelere özel bilgiler vermiş. Ama bu sahabeler de idrak seviyesi müsait gördüğü tabiine, sonraki nesle yani, onlar da daha sonraki nesle idrak seviyesi müsait gördüğü bazı insanlara bu özel bilgileri aktarmış olabilirler. Hı-hı. Hatta sonraları tasavvuf ehli arasında, tasavvuftan da herkesin içinde değil yani, tasavvuf ehli içinde idrak seviyesi ve kalbi seviyesi müsait az bir grup içerisinde belki bu mevzular konuşulmuş, yazılmış olması ihtimali de vardır. Bu bir ihtimaldir sadece. Ama bir de ikinci boyutu var. Ledünni bilgi meselesi. O Cenab-ı Hakk'ın bir insanın kalbine manen bilgi aktarması anlamında. Kur'an-ı evet. Kerim'de Musa Hızır kıssası diye geçen Kehf suresinde bir kıssa vardır. Orada Hızır için Cenab-ı Hak estağfurullah ve allemnâhu milledünne ilme. Tarafımızdan ona ilim verdik diyor. Yani ledünni ilim kelimesi buradan gelir. O Allah'ın kalbe bilgi atması, özel bir bilgi koyması veya ilham. İlham konusu da bu konuyla ilişkilidir. Kur'an-ı Kerim'de yine estağfurullah fe elhemehe fucuraha ve takvaha. Allah ona yani insana, nefsine iyiliği kötülüğü ilham etti diye bir ayet geçer. Başka bir ayette ve evhayna ilen nahli. Biz arıya vahyettik diyor. Arı peygamber olmadığına göre burada arıya vahyettik demek, arıya ilham ettik demektir. Ve evhayna ile ümmi Musa, biz Musa'nın annesine vahyettik diyor. Musa'nın annesi peygamber değildi, yani ilham ettik anlamında. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde mesela lemmetül melek, lemmetü şeytan diye, meleğin fısıltısı, şeytanın fısıltısı diye hadislerde geçer. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ilham veya işte ledünni bilgi, Allah vergisi bilgi meselesi var. Bunu sonraki sohbetlerimizde gene inşallah konuşuruz.
İnşallah.
Fakat şu an önce anlattığımız mevzu Peygamber Efendimizin doğrudan kendi lisanıyla bir sahabisine veya bazı sahabilerine bazı detay konuları, bazı ince mevzuları, evet, özel konuları aktarması.
Yani tasavvuftaki sır ve özel bilgi konusunda Peygamberimizin kendi ashabına aktardığı özel bilgiden bahsediyoruz burada.
Evet.
Eyvallah hocam. Hocam zühd hareketi demiştik geçen haftaki programımızda, zühd kavramından bahsetmiştik. Bu zühd tabiin döneminde veya ashab döneminde gelişimi nasıl oldu? Ashabın içerisinde buna örnekler var mıdır? Zühd hayatına yaşayan, bizzat hayatında uygulayan örnekler var mıdır bizlere aktaracağınız acaba?
Evet, sahabenin çoğu zaten zahidane bir hayat yaşıyordu, zühd hayatı yaşıyordu. İmkanı, parası, pulu olanlar bile gayet sade yaşamayı tercih ediyorlardı. Peygamber Efendimiz de öyleydi. Elinde devlet bütçesi, devlet hazinesi elinde olmasına rağmen oruç tutmayı tercih ederdi. İşte elbisesini yamardı. Vefat ettiğinde yün bir cübbe içerisindeydi diye kitaplardan okuyoruz. Sahabenin de çoğu bu şekildeydi. Tabi'in dediğimiz sonraki nesile gelince, mesela tabi'in neslinden Hasan-ı Basri, zühdüyle meşhur bir insan. Basra'da, işte Medine'de farklı yerlerde dolaşmış ve vaaz etmiş bir insan. Genellikle zühd konusunda, takva konusuna, ahlak, güzel ahlak konusuna önem vermiş. Çünkü o dönemde daha önceki sohbetlerimizde anlattığımız gibi zühdten sapmalar başlıyor. Özellikle İran'ın fethedilmesinden sonra ganimet malları geliyor, vergi gelirleri geliyor, toplumda bir zenginleşme oluyor. O zenginleşmeyle birlikte bazı gençlerde, böyle insanlarda dünyaya meyil başlayınca sahabeden Ebu Zer Gıfari'nin bu durumu eleştirdiğini, vaazlarında tenkit ettiğini daha önce söylemiştik. Dolayısıyla o dönemde zühdten bir sapma durumu var. Bir de Cemel vakası, Sıffin vakası, Kerbela gibi bir kısım iç kargaşalar var. Siyasi ihtilaflar var. Bunlar da sahabeleri ve tabi'in neslini üzüyor. Yani diyorlar ki dünyanın safası gitti, kederi kaldı. Yani saflığı, temizliği gitti, dünyanın artık bulanıklığı kaldı. Bu dünyada böyle bir ortamda en iyi şey insanın kendi işte işiyle uğraşması, ibadetinle meşgul olması, bu tür böyle siyasi kargaşalardan uzak kalması en iyisidir diyenler toplumda çoğalmaya başlıyor. Çünkü Cemel vakası nedir? Bir tarafta Hazreti Ayşe ordunun bir tarafında, bir tarafta Hazreti Ali, Hazreti Ayşe devenin üzerinde, işte Cemel deve demek,
evet,
savaşıyorlar. İç savaş, ardından Sıffin savaşı. Hazreti Ali ile Hazreti Ali'nin ayrılan haricilerin savaşı. Ardından Kerbela, Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. Bunlar gerçekten ümmeti çok üzen, yani asr-ı saadetten sonra bir kaos, bir kargaşa dönemi geliyor. Bu da insanları artık bu dünyanın tadı kalmadı. Biz elimizi eteğimizi çekelim, işte ibadetimize ve ticaretimiz neyse yani böyle toplumsal işlerden mümkün mertebe uzaklaşalım da kendi işimize bakalım, tarlamıza, bahçemizde gibi bu olaylar da zühdün gelişmesinde etkili olmuştur. Yani bu siyasi çalkantı dönemi. Dediğimiz gibi bir de ganimetlerin çoğalmasıyla bir kısım insanların lükse, konfora yönelişi ve ona tepki gibi adeta toplumda hayır biz böyle yaşamayacağız. Biz peygamber ve ashabının yaşadığı sade o zühd hayatını devam ettireceğiz diyen insanlar var. Bunlar tabi'in dönemi dediğimiz sahabeden sonraki nesil, tebe-i tabi'in dediğimiz daha sonraki nesilde böyle bir sufiler, zahitler, abidler yani ibadete düşkün insanların oluştuğunu görüyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz ve ashabının yaşadığı o sade o takva hayatının devam ettirme çabasından başka bir şey değil. O tabi'in döneminde yine Üveys el-Karani'yi görüyoruz. Üveys el-Karani tabi'in döneminin meşhur zahitlerinden birisi. Bu Yemenli bir zat. Yemen'de deve çobanlığı yapıyor. Peygamber Efendimiz'i hiç görmemiş. Görmediği için sahabe olamamış. Sahabe sayılmıyor. Sonraki nesilden yani tabi'in neslinden sayılan bir insan. Onun ilginç bir kıssası var. Vaktimiz varsa şimdi anlatayım. Evet, birkaç dakika içerisinde anlatayım inşallah.
İnşallah.
Peygamber aşığı bir insan Üveys el-Karani. Ama Yemen'de. Peygamber Efendimiz Medine'de o dönemde. Peygamberimizi görmek için Yemen'den kalkıp Medine'ye gelmek istiyor. Fakat yaşlı bir annesi var. Hasta ve bakıma muhtaç. Bir de develeri var. Yemen'de develeri var sürü halinde. Onları otlatıyor, onlara bakıyor. Ama duramıyor yani Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz'i duymuş, Müslüman olmuş. Ama onu görmek istiyor. Annesinden izin alıyor. İzin istiyor. Annesi diyor ki, oğlum görüyorsun ben yaşlı ve hastayım. Develerin de bakıma ihtiyacı var. Madem çok gitmek istiyorsun, Medine'ye git. Ama Peygamberimiz oradaysa gör, hemen geri dön. Çünkü develerin bakıma ihtiyacı var. Benim evet. de bakıma ihtiyacım var. Eğer Peygamberimiz Medine şehrinde değilse bekleme. Çünkü şehir dışında olabilir, bir hafta 10 gün sonra gelecek olabilir. Biz mağdur oluruz. Eğer şehirde yoksa hemen dön gel diyor. Bu şartla izin veriyor. Üveys el-Karani tabii Yemen'den Medine'ye artık kaç günde, kaç haftada geliyor bilmiyoruz. Biraz mesafe var. Geliyor Medine'ye. Peygamber Efendimiz'in evini soruyor. Evini gösteriyorlar. İşte kapıyı çalıyor. Hanımlardan birisi çıkıyor. Soruyor Peygamber Efendimiz'i. Üveys el-Karani. Üveys el-Karani Türkçe'de Veysel Karani diyor anıyor halk arasında. Veysel Karani diye evet anılıyor. Üveys el-Karani gerçek ismi. Peygamberimizin hanımı diyor ki şu anda evde değil diyor. Medine dışında diyor. Fakat ne söz vermişti annesine?
Evet,
Medine'de ise görecekti. Medine'de değilse beklemeyip hemen dönecekti.
Döneceğini.
Rivayet bu şekilde. Tabii Üveys çok üzülüyor bu duruma. Annesine verdiği sözü de bozmamak için. Geri dönüyor. Üzgün bir şekilde geri dönüyor. Akşam veya ertesi gün Peygamber Efendimiz evine geldiği zaman burada diyor birisi geldi mi? Hatta bazı rivayete göre burada Üveys'in kokusu var diyor. Diyorlar ki Yemen'den Üveys diye bir çoban geldi. Deve çobanıymış. Sizi sordu. Evde yoktunuz. O da üzüldü gitti diyor. Peygamber Efendimiz üzerindeki cübbeyi çıkarıyor. Hırka diyoruz ona. Cübbesini evet. çıkarıyor. Diyor ki eğer bir daha gelirse bunu ona hediye edersiniz. Yani belki ben olmam, göremez benim anlamında. Emanet ediyor cübbesini ve peygamberimizin vefatından sonra ikinci defa tekrar gelebiliyor Üveys el-Karani Mekke ve Medine civarında. Hazreti Ebubekir ve Ömer bu peygamber efendimizin kendisi için bıraktığı hırkayı, cübbeyi Üveys el-Karani'ye veriyorlar. O hırka şu anda Üveys el-Karani'den sonraki onun nesillerine aktarala elden ele gelmiş. Bugün İstanbul Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'nde Ramazan aylarında açılıyor biliyorsunuz.
Evet. İnşallah hocam şu an yavaş yavaş tasavvufun ne zamandan itibaren kurumsallaşmaya başladığına yavaş yavaş girmek istiyorum. Yani kurumsallaşmaktan kastımız belki de hani tarikatların oluşması, belki tekkelerin oluşması diye aklıma geliyor. Hocam buyurun, tasavvuf ne zamandan itibaren kurumsallaşmaya başladı?
Evet. Sahabeden sonraki nesle tabi'in nesli diyoruz. Az önce Üveys el-Karani dedik.
Evet.
Daha sonra tebe-i tabi'in dediğimiz daha sonraki nesil. Daha sonraki nesil bu şekilde toplumda böyle takvaya önem veren, ahlaka, maneviyata, nafile ibadete önem veren, zikre önem veren zühde önem veren bir nesil oluşuyor toplumda. Bunlar zaman içerisinde kendileri gibi düşünen, kendileri gibi yaşayan insanlarla bir araya gelip oturacakları, sohbet edecekleri mekanlar ihtiyacı hasıl oluyor. Öncelerin böyle mescitlerde oturup sohbet ediyorlar dini, ahlaki konularda. Evlerinde oturup sohbet ediyorlar. Ama Hicri 150 yılına doğru artık yavaş yavaş kendileri gibi düşünen, yaşayan insanlarla oturup kalkacakları, sohbet edecekleri, dertleşecekleri, zikir çekecekleri böyle mekanlar aramaya başlıyorlar. Ve bir rivayete göre Remle'de, Filistin'deki Remle'de, bir rivayete göre Abadan şehrinde, o da İran'ın güneyinde bir şehir olması lazım, İlk tekkenin kurulduğu söylenir. Remle'de veya Abadan'da Hicri 150 yılına doğru artık, yani bu zahitler, zaten toplumda bunlar var da, bunlar yani ne oluyor bu insanlar, nereye gidiyor bu insanlık, ne olacak bu insanların hali, insanlar işte zühdten uzaklaştı, takvadan uzaklaşıyorlar, biz böyle olmayalım, peygamberimiz ve ashabının yaşadığı sade İslam'ı devam ettirelim diye dertleşiyorlar ya.
Evet.
Bu toplumda bir böyle zahitler, abidler grubu oluşuyor. Bu takva ehli insanlar birbirleriyle dertleşecekleri mekanlar oluşturuyorlar. Bunlara önceleri ribat deniyor. Sonraları adları değişiyor. İşte bulunduğu muhite göre işte hanka, dergah, tekke, cemaathane gibi farklı isimlerle, ama neticede sufilerin oturup kalktığı ve içlerinden ilmiyle, irfanıyla ön plana çıkan kişileri kendilerine üstad olarak telakki ediyor. Onların etrafında halkalanmaya başlıyorlar. İşte Hasan-ı Basri'nin etrafında halkalanan insanlar, onun vaazını dinleyip efendim yaşamaya çalışan, zühdü, takva yaşamaya çalışan insanlar, daha başkaları sonraki nesillerden, işte mesela Rabiatül Adeviye, Cüneydi Bağdadi, Haris Muhasibi gibi böyle ilk dönem zahit ve sufiler, yani zahitlerden sonra sufilerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar bir kısmı küçük küçük eserler de yazmaya başlıyorlar. Önceleri Peygamber Efendimiz'in zühd, takva ve ahlakla ilgili hadislerini derliyorlar. Mesela Cafer el-Huldi vardır. Abdullah bin Mübarek vardır. Bunlar ilk sufilerdir. Bunların zühdle ilgili küçük risaleleri vardır, küçük kitapları vardır. Yani ilk dönem zahit ve sufiler özellikle toplumda zühdün kaybolduğunu, azaldığını hissettikleri için diğer hadisleri, Kur'an'ı ve hadisleri okumakla birlikte özellikle zühd konusundaki hadisleri daha çok okumak ve hatta bunları toplayıp böyle bir kitapçık meydana getirmek, kitaplar oluşturmaya yönelmişler. Çünkü hastalık neredeyse tedavi oraya yapılır.
Evet.
Yani ayağımızda yara varsa başımıza merhem sürmeyiz, ayağımıza süreriz. Çünkü hastalık orada. Toplumda da siyasallaşma başlamış, siyasi kargaşalar, az önce bahsettik, Cemal, Sıffin, Kerbela, ardından Emeviler, artık hilafet saltanata dönüşüyor. Akraba kayırmalar başlıyor. Ardından işte ganimetlerin vesairenin çoğalmasıyla dünyevileşme başlıyor toplumda. Yani zühd, takva biraz azalmaya başlayınca hastalığın orada olduğunu gören bu zahit ve sufilerde bu konuya daha çok temas etmemiz lazım diyerek sohbetlerinde, vaazlarında Peygamber Efendimiz'in zühdle ilgili hadislerine daha çok yer veriyorlar ve bu yönde kitapları derliyorlar. Sonraları kendi düşüncelerini de ihtiva eden başka küçük eserler de yazmaya başlıyorlar. Mesela Ebu Said Harras Kitab-ı Sıdk diye bir eser yazıyor. Kitab-ı Sıdk Türkçe'ye tercüme edildi. Doğruluk kitabı diye galiba. Burada bir kısım manevi, ahlaki, takva, sabır, şükür, kanaat nasıl gibi ahlaki konuları kendi efendim ayet ve hadislerinin ışığında kendi yorumlarıyla ifade ediyor. Evet. Haris Muhasibi'nin birçok eseri var. En meşhur Er-Riaye li Hukukillah Türkçe'ye tercüme edildi. Cüneyt Bağdadi'nin bir kısım küçük risaleleri var. Bir kısım bunların bazıları mektuptur. Cüneyt Bağdadi'nin risaleleri veya mektupları diye Türkçe'ye tercüme edildi, basıldı. Yani böyle artık sufilerin, zahitlerin kendi efendim takva, zühd, ihsan, ihlas gibi konularda küçük küçük eserler üretmeye başladıklarını görüyoruz. Bu dönemde yaşayanlardan bir tanesi Rabiatül Adeviye. Rabia bir kadın sufi. O da efendim Basra'da yaşamış ama döneminde gayet meşhur olmuş takvasıyla, ihlasıyla bir kadın sufi. Hakkında bir kısım yaşanmış, yani onun yaşadığı olaylar var. Daha sonra ona nispet edilmiş bir kısım menkıbeler de vardır. Ama menkıbe de olsa, nispet edilmiş de olsa onun bir anlamı vardır. Mesela şöyle bir menkıbe anlatılır. Bir gün Rabiatül Adeviye sokakta gidiyor. Bir elinde bir testi su var. Diğer elinde bir tepsi dolusu kor ateşi. Köz diyoruz ya, kor.
Evet.
Sormuşlar, ey Rabia nereye gidiyorsun böyle demişler. Demiş ki, bu elimdeki bir testi suyla cehennemi söndüreceğim. Diğer elimdeki bir tepsi kor ateşiyle de cenneti yakacağım. Yani ben ibadetlerimi cennet umuduyla değil, cehennem korkusuyla değil, Allah sevgisiyle, Allah rızası için, Allah aşkıyla yapıyorum anlamında bir hikaye bu. Bu adı üstünde hikaye yani. Bu evet. Muhtemelen olmuş bir şey değil ama...
Yani biraz önce bu özel bilgi konusunu işlediğimiz zaman idrak seviyesinden bahsetmiştiniz. Aslında direkt olarak baktığında ilk idrak seviyesinde insanın aklına haşa işte böyle söz mü söylenir cennet ve cehennem için diye akla geliyor ama Rabiatül Adeviye'nin belki de orada bu şeyle ilgili söylemek istediği çok farklı.
Buyurun zaten hocam. Bizim kitaplarımızda geçer bu, İlmihal kitaplarında veya diğer kitaplarda geçer.
Evet.
İbadet niçin yapılır? Üç gayeyle yapılır. Bir, cehennemden kurtulmak için yapılır. Bu avamın idraki. Düşük seviyesi insanların anlayış tarzı. İki, cennete kavuşmak için yapılır. Bu da olabilir, bu da mümkündür. Bu orta seviyeli insanların anlayışı. Üçüncüsü, Allah rızası için yapılır ibadet.
Evet.
Bu en yüksek seviyedeki insanların idraken, en yüksek seviyedeki insanların anlayışı. Zaten Allah'ın rızasına kavuşmuş isek cennete gireriz, cehennemden kurtuluruz. Bunlar kendiliğinden gelir. Yani kitaplarımız diyor ki sen hedefini yüksek tut, Allah'ın rızasına ulaşmaya çalış. Oraya ulaşırsan zaten ötekiler kendiliğinden gelir arkadan. Cennete girersin, cehennemden kurtulursun. Şimdi bu düşünce veya Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni demiş. Bakın Rabiatül Adeviye'den asırlarca sonra Anadolu'da yaşamış bir derviş aynı şeyi söylüyor. Yani düşünce aynı, felsefe aynı ama orada Rabia'da bir hikaye ile anlatılıyor. Burada bir şiirle, Yunus'ta şiirle anlatılıyor. Bizim kitaplarımızda yani normal bildiğimiz ilmihal türü kitaplarda ibadet üç gayeyle yapılır diyor. O da aynı şeyi söylüyor aslında.
Evet.
Fark yok. Aynı şeyi birisi menkıbeli, birisi şiirle, birisi düz cümleyle anlatmış.
Hocam tekkelerin kurulması hani insana aklına şunu getiriyor. Nispeten kurumsallaşmada bahsettiniz. Tekkeler, ribatlar, hankahlar diye. Günümüzde de mesela eğitim yardımı yapmak isteyen veya da insanlara ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen 3-5 yardımsever kendi başlarına bu hizmeti yapamadıklarına bir dernek kurmak istiyorlar. Bir vakıf kurmak istiyorlar. Bu vakıf aracılığıyla da hizmetlerini devam ettirmek istiyorlar. Zahitler de o dönemde birleşip belki bir sesin daha gür bir anlama çıkması, daha gür birlikte çıkması için o tekke etrafında belki demek ki bütünleşerek bu hareketlerini yürütüyorlar demek ki. Böyle gözüküyor.
Şimdi ilmiyle, irfanıyla, sohbetiyle insanların takdir ettiği, hürmet ettiği, örnek aldığı, önder edindiği kişiler var. Bu kişilerin sohbetini dinlemek için veya onun yanında sabır, şükür, kanaat gibi ahlaki konuları öğrenmek, yaşamak için gelen insanlar oluyor. Başka şehirlerden yüzlerce bazen insan geliyor. Bunlar nerede yatacak? Nerede kalkacak? Yani bir şeyh efendi diyelim veya bir zahitlerin lideri diyelim, bir lider sufi var. Başka şehirlerden insanlar onun sohbetinden istifade etmek için gelmişler. Yani bu insanların sokakta mı yatacak? Bir yerde yatması lazım, yemesi lazım. Bu sefer o zat diyor ki madem bu gençler veya bu insanlar bizim sohbetimizden istifade etmek için ta uzak şehirden kalkıp gelmişler. Bunlar sokakta kalmasınlar, aç kalmasınlar. Bir mekan oluşturalım. Yani kurumsallaşma böyle başlıyor. Tekkelerin kurulması ihtiyaçtan oluyor. Bir dergah yapılıyor. Bu gelen insanlar bir süre orada kalıyor. Yiyor, içiyor. Sonra o civarda da fakir fukara var. Onların da doyurulması gerekiyor. Yani bir sosyal bir vakıf gibi efendim bu tür şeyler ihtiyaçtan dolayı gelişiyor.
Hocam Rabiatül Adevi'de verdiğiniz örnekten dolayı aklıma geldi. Günümüzde birçok yerde bununla karşılaşıyoruz. Mesela cennet ve cehennemle alakalı bu tür sufilerin bu tür yorumlarına belki de hani tasavvuf eleştirisi yapmak isteyen bir grup şahıs tarafından şu eleştiri yapıyor. Allah-u Teala hani Kur'an-ı Kerim'inde cennet ve cehennemi bu kadar överken ve ibadetlerin yapılan ibadetlere karşılık işte o cennetle insanları mükafatlandıracağı veya cehennemle cezalandırılacağını söylerken bu sufiler kim oluyor da hani insanlara bu kadar belki de güven telkin ediyor veyahut da kendi adına bu kadar büyük cümleler kuruyor diye eleştiri yapanlar var. Bu konu hakkında düşünceniz, bize söylemek istedikleriniz nelerdir?
Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim herkese hitap ediyor.
Evet.
Umuma hitap ediyor. O umum içinde avam da var, havas da var. Böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim'de herkesin idrak seviyesine göre hitap vardır. Yüksek seviyedeki insanlar da vardır, aşağı seviyedeki insanlar da vardır. Ama bu demek değildir ki cennet önemsiz demek değildir veya cehennem önemsiz demek değildir. Sufiler de öyle bir şey demiyor. Sadece diyorlar ki biz hedefimizi daha yukarıya koyalım. Hedefimizi daha yukarıya koyalım. Yani cennete gittiği zaman işte nimetler var, tamam. Biz cennette yemek yemek için mi namaz kılıyoruz? Yemek bu dünyada da var.
Evet.
Yani cennetin yemek de var. Tamam, yemek de var. Biz yemek yemek için mi namaz kılıyoruz? Ha, bazıları cennete gideyim, midemi doldurayım diye düşünebilir yani.
Evet.
O da düşünüyorsa eyvallah, kendi düşünsün. Ama işte idrak seviyesi burada devreye giriyor. Ben, öteki sufi diyor ki ben diyor Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşayım. Ona kavuşunca zaten cennet nimetlerine kavuşacaksın otomatik olarak. Onları kötülemiyor. Ama hedefi yukarı koyuyor. Anlıyor musunuz?
Evet.
Hedefi yukarı koymuş oluyor. Ötekisi ben diyor cennete gideyim, midemi doldurayım orada. Huriler de varmış, onlara bana hizmet etsinler. Onu adamın himmeti, hedefi, maksadı düşük. Yani ben diyorum ki talebelere, sen diyorum ilimde en yüksek seviyeye çıkmayı hedefle. İlimde en yüksek seviyeye ve ahlakta, maneviyatı neyse hedefle. Ha, takdiri hüda, şartlar öyle gelişmez. İlimde veya maneviyatta en yüksek seviyeye çıkamayabilirsin.
Evet.
Ömür vefa etmez. Veya şartlar öyle gelişir. Başka bir kulvarda ticarete dalarsın. Ama sen hedefini yükseğe koy. Ortada kalsan takdir böyleymiş dersin. Onun için bu ibadetlerin yapılış gayesi konusunda da hedefi yüksek koymak en güzel olandır.
Evet hocam.
Anladım. Onu tabii sufilerin sözlerini yanlış anlayan, anlamak istemeyen veya ön yargıyla bakan insanlar dediğiniz gibi bazen vay bunlar acaba işte cenneti mi küçümsüyor falan, cehennemi mi küçümsüyor gibi. Öyle değil. Mesela öyle değil.
Eyvallah hocam. Hocam programımızın son kısmına girdik. Tasavvufun kurumsallaşmasıyla inşallah hani orada belki de başka konular da, tarikatlar hususu veya diğer konulara da inşallah değineceğiz ama programımızın son 5 dakikalık kısmında da dinleyicilerimizden gelen sorulara yer verelim istiyorum ben. Bir dinleyicimiz hocam, bir şeyhe intisap etmek isteyen bir kişi o şeyhle ilgili illa bir keramet mi görmesi gerekir? Yani şeyhin, intisap edilecek şeyhin keramet gösteren bir şey olması mı gerekir diye bir sorusu var hocam.
Efendim şimdi keramatül evliyai hakkun diye bir cümle vardır ehl-i sünnet akaid kitaplarında.
Evet.
Yani Allah dostlarının, velilerin kerametleri haktır ve gerçektir. Bunun bir kısım örnekleri de var. Mesela Hazreti İsa'nın annesi Meryem'e işte Allah tarafından rızık geliyordu. Kapalı bir odada olmasına rağmen Hazreti Zekeriya soruyor, enne leki haza, sana nereden geldi bu diyor. O da Rabbimden geliyor diyor. Şimdi kapalı bir odada Cenab-ı Hak'tan rızkın gelmesi olağanüstü bir durumdur. Eğer bu kişi, yani Hazreti Meryem peygamber olsaydı buna mucize diyecektik. Fakat Hazreti Meryem peygamber değil. O zaman ne diyeceğiz? Keramet. Böyle hadislerde, ayetlerde kerametle ilgili bir kısım deliller olduğu için alimlerimiz demiş ki evliyanın kerameti haktır ve gerçektir.
Evet.
Ama bütün veliler keramet göstermek zorundadır diye bir şey yok. Yani o zat keramet ehli olabilir, olmayabilir de. Onun için demişler ki sufiler en büyük keramet istikamettir. Yani İslam'ı doğru anlamak, doğru yaşamak. Hele günümüzde, bu asrımızda efendim günahın çoğaldığı, haramın yaygınlaştığı günümüzde bir insan günaha bulaşmadan, haramdan kaçınarak ibadetlerini yapmaya çalışıyorsa o zaten istikamet ehlidir, en büyük velidir.
Evet.
En büyük keramet ehlidir. Efendim, dolayısıyla bir insanın bir şahısın bir zata bağlanmadan önce şu zatın bir kerametin göreyim demesine gerek yok. Bazı sahabilerden bir kısım kerametler rivayet edilmiştir. Mesela iki tane sahabi gece yolda giderken diyor, arkadaşımın elindeki bastonu diyor, asası fener gibi önümüze ışık yapıyordu diyor. Böyle rivayetler var hadislerde. Evet. Ama Hazreti Ebu Bekir gibi en yüksek sahabilerden de hiçbir keramet nakledilmemiştir, kitaplarda yoktur. İşte Hazreti Ömer ya Sariye el Cebele demiş, yani komutanı Sariye'ye Medine'de hutbe okurken ordunun komutanı İran'da savaşıyor. Ey Sariye daha dikkat et diyor bir rivayete göre. Sariye de bu sesi duymuş diye kaynaklara geçer. Duymuş daha bir kısım askerlerini göndermiş. Bakmış ki düşman oradan saldırmak istiyormuş. Onları yenmişler gibi. Yani bazı sahabilerden hiç keramet sadır olmamıştır. Olmayabilir. Keramet veliliğin şartı değildir. Evet haktır, gerçektir. Kerameti inkar edenler Mutezile mezhebidir. İslam tarihinde Mutezile diye aşırı akılcı, rasyonist bir grup vardı. Kerameti inkar ediyorlardı. Bugün de işte rasyonalizmin, pozitivizmin tesiriyle kerameti bırakın, peygamberin mucizesini bile inkar eden bir ilahiyatçı nesil türemeye başladı. O ayrı bir mevzu. İleride konuşuruz.
İnşallah.
Ama keramet gerçektir. Ama illa bir kişinin böyle zahiri, maddi bir keramet göstermesi gerekmez. Bakacaksınız o zat, yani kendinize rehber kabul ettiğiniz zat, Kur'an'a, sünnete uyuyor mu? Tam olarak uyuyor mu? İbadetlerinde, takvasında, takvası güzel mi? Bunlar varsa cömert mi mesela? Çünkü zühdün en şeyi nedir? Zahitliğin malı ikram edebilmektir, verebilmektir. Zahitliğin temeli cömertlik. Bu gibi şartları taşıyorsa o zat, ümmet derdi var mı mesela? Ümmet, bir tarafta ümmeti Muhammed kan ağlarken o burada rahat bir şekilde duruyor mu? Yoksa ümmet için kaygılanıyor mu? Yani bunlara bakmak lazım. Yoksa bu adam havada uçuyor mu? Suda yürüyor mu? Bunlar önemli değildir. Detaydır. En büyük keramet istikamettir. İslam'ı doğru anlamak, doğru yaşamak, efendim cömert olmak, takva ehli olmak ve ümmet kaygısında olmaktır.
Aklıma şey geldi hocam. İmam Şafii'ye ve işte Beyazıt Bistami'ye kaynaklarda atfedilen bir söz. Bir kimseyi su üzerinde yürüdüğünü veya havada uçtuğunu görseniz bile ona aldanmayın. Bilakis onun durumunu kitap ve sünnetin ölçüsüne vurarak onun hareketlerini, onun tavırlarını ölçün diyor. Yani havada uçması, su üzerinde yürümesinden ziyade peygamberimizin sünnetine, tabii, ahkama uyuyor mu, ayetlere gösterdiği ışıkta yürüyor mu, buna bakmamız lazım ilk önce.
Tabii.
Yani büyükler zaten bu şekilde tarihte önceden uyarmışlar bizleri. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugün programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar dinleyicimizlerin adına ben teşekkür ederim.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun hocam ile Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Tasavvufa dair genel meseleler ve menkıbelerin yer aldığı bu programda sizlerden gelen sorulara da cevap vermeye gayret etmekteyiz. Bu vesile ile sorularınız için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.